B. Kanunlar ilke olarak süreklidir. Hukuk kuralları yürürlüğe girmesinden, yürürlükten kaldırılmasına kadar geçen süre içinde kapsamlarına giren hukuki olaylara uygulanırlar. 2. Genel kanun, özel kanun ayrımı. Kanunlar kapsamları göz önünde tutularak genel kanun ve özel kanun olmak üzere ikiye ayrılabilir. Kişilerin aralarındaki ilişkileri düzenlemek amacıyla çıkarılmış bulunan geniş kapsamlı kanunlara genel kanun denir. Örneğin Türk Medeni Kanunu, Ceza Kanunu, Vergi Kanunu gibi. Buna karşılık genel kanunun düzenleme alanına giren belirli hukuki ilişkileri ayrıntılara girerek düzenlemek amacıyla çıkarılan kanunlara özel kanun denir. Genel kanun ve özel kanun ayrımı nispi bir karakter taşımaktadır. Gerçekten genel kanun niteliği taşıyan bir kanun, diğer bir kanuna karşı da özel kanun niteliğini taşıyabilir. Örneğin, ticaret kanunu, kooperatifler kanunu karşısında genel kanun, medeni kanun karşısında ise özel kanun niteliğini taşımaktadır. Medeni hukuk ilişkileri bir genel kanun olan medeni kanun ile düzenlenmiştir. Bunun yanında birçok özel kanunlar çıkartılmıştır. Nüfus Kanunu, Dernekler Kanunu, Vakıflar Kanunu, Soyadı Kanunu, Tapu Kanunu, Toprak ve Tarım Reform Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu gibi. Genel kanun, özel kanun ayrımının pratik önemi bu konularda hangisinin öncelikle uygulanacağının saptanmasıdır. Genel kanun, özel kanunda hüküm bulunmayan hallerde uygulanır. Bu bakımdan genel kanun, özel kanunun tamamlayıcısı rolünü oynar. Bu durum, özel kanunda açık bir hüküm bulunmayan hallerde ortaya çıkar. Türk Ticaret Kanunu'nun birinci maddesine göre, Türk Ticaret Kanunu, Türk Medeni Kanunu'nun ayrılmaz bir cüzüdür. O halde, Türk Ticaret Kanunu da aslında genel kanun olmakla beraber, medeni kanun karşısında özel kanundur ve ticari işletmeye ilişkin durumlarda öncelikle uygulanır. 2. Kanunun hazırlanması ve yürürlüğe girmesi. 1. Kanunun hazırlanması. Anayasamızın 7. maddesine göre yasama yetkisi Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Bu yetki devredilemez. Bu hüküm demokrasi rejiminin benimsenmiş olmasının kaçınılmaz bir sonucudur. Anayasanın 87. maddesi gereğince kanun koymak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkisindedir. 88. maddeye göre ise kanun teklif etmeye Bakanlar Kurulu ve milletvekilleri yetkilidir. Genel olarak Bakanlar Kurulu'nun hazırlayıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yaptığı teklife kanun tasarısı, milletvekilleri tarafından hazırlanarak sunulan teklife kanun teklifi denir. Kanun tasarısı ve tekliflerinin mecliste görüşülme usul ve esasları iç tüzükte düzenlenir. Meclis başkanlığına verilen kanun tasarısı veya teklifi, yasama meclisi komisyonlarınca incelendikten sonra meclis genel kurulunda görüşülür. Birinci aşamada tasarı veya teklifin tümü görüşüldükten sonra maddelere geçilmesi oylanır. İkinci aşamada maddeler tek tek görüşüldükten sonra kanun oylanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karara varılır. Ancak karar yeter sayısı üye tam sayısının 1/4'ünün bir fazlasından az olamaz. AY 96. A. Kanun yapma sanatı ve kanunun sistematiği. Hazırlanacak olan tasarı ihtiyaçları en uygun şekilde karşılamalı, açık ve kolay anlaşılır bir dille yazılmalı, maddeler bir sistem içinde sıralanmalıdır. Buna kanun yapma sanatı ve kanunun sistematiği denir. B. Madde kenar başlıkları. Bazı kanunlarda madde metinlerinin üstünde kenar başlıklarına yer verilmektedir. Anayasanın 176. maddesine göre madde kenar başlıkları anayasa metnine dahil değildir. Bunlar sadece ilgili oldukları maddenin konusunu ve aralarındaki sıralama ve bağlantıyı gösterir. Madde kenar başlıklarının madde metnine dahil olup olmadığı 1943 yılında verilen bir önerge üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de tartışılmış ve kanun metninden sayılmamasına karar verilmişti. Dipnot, 26 Aralık 1944 tarih ve 1367 sayılı tefsir kararı, resmi gazete sayı 5621. Bu karar kenar başlıklarının doğrudan doğruya uygulanmamasını gerektirse de, yorum yapılırken kenar başlıklardan yararlanılmasına engel teşkil etmez. Örneğin, alacağın temlikinin akit niteliği BK-163'ün kenar başlığından anlaşılmaktadır. Buna karşılık, 1 Ocak 1957 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Ticaret Kanunu'nun 1474. maddesinde bu kanundaki kenar başlıklarının kanun metnine dahil olduğu açıklanmıştır. O halde, kanunda açıkça öngörüldüğü hallerde madde kenar başlıklarının metne dahil olması gerekir. C. Kanunun gerekçesi. Kanunlar hazırlanırken kanun koyucu hangi amaçla hazırlandığını gösteren bir ek doküman hazırlar ki buna kanun gerekçesi denilir. D. Kanunun milli karakter taşıması. Kural olarak kanun koyucu toplumun ihtiyaçlarına göre milli karakter taşıyan, yani milletin örf ve adetine uygun, yerleşmiş ve herkes tarafından kabul edilmiş esasları içeren bir kanun hazırlamaya gayret eder. Milli nitelik taşıyan bir kanunun hazırlanmasında yabancı kanunlardan da yararlanılmış olması o kanunun milli karakterine aykırı düşmez. E. Kanunun konuluş nedeni. Ratio legis. Kanun koyucu bir kuralı öngörürken belirli bir amacı izler. Kanun koyucunun bir hükmü kanuna koyarken izlediği amaca ratio legis denir. Kanun koruyucunun amacının araştırılması, gayi yorum metodunun esasını teşkil eder. 2. Kanunun yürürlüğe girmesi ve ilanı. Yürürlük, kanunun uygulanmasını emreden bir fiildir. İlan ise kanunu bağlayıcı kılmak için kamunun bilgisine sunmaktır. Kanunun yürürlüğe girmesi için bazı işlemlerin yerine getirilmesi gerekir. Kanunun yayımlanması. Yasama organı tarafından kabul edilmiş olan kanun metnini yayımlamak yetkisi Cumhurbaşkanı'na aittir. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiş kanunun kendisine gönderildiği günden başlayarak o kanunu 15 gün içinde resmi gazetede yayımlar. Cumhurbaşkanı uygun bulmadığı kanunları aynı süre içinde bir daha görüşülmek üzere gerekçeli olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri gönderebilir. Ancak bütçe kanunları geri gönderilemez. AY 89 Taksim 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi geri gönderilen kanunu aynen kabul ederse Cumhurbaşkanı'nın tekrar yasama organına göndermek yetkisi yoktur. Bu takdirde kanun metni Cumhurbaşkanınca resmi gazetede yayınlanır. Buna karşılık yasama meclisi geri gönderilen kanunda değişiklik yaparsa, Cumhurbaşkanı bu kanunu tekrar görüşülmek üzere meclise geri gönderebilir. AY 89 Taksim 3. Resmi gazetede yayınlanan kanun metninde maddi hata, erratum bulunursa, bu durum mükerrer olarak yayınlanan resmi gazetede düzeltilir. İlki olarak yasama organı tarafından hazırlanan kanunda bu kanunun hangi tarihten itibaren yürürlüğe gireceği yürürlük maddesinde gösterilir. İş bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer şeklindeki bir madde kanunda yer almamışsa kanunun yürürlük tarihi resmi gazetede yayınlandığı gündür. Bununla beraber yasama organı kanunun ilgililerce daha iyi incelenebilmesine zaman ve imkan sağlamak için yürürlüğe girme tarihini resmi gazetede yayımı tarihinden sonraki belirli bir tarihe bırakabilir. Örneğin, yayımı tarihinden itibaren nokta nokta ay veya nokta nokta tarihinde yürürlüğe girer gibi. Kanun metninde yürürlük tarihini gösteren herhangi bir hüküm bulunmuyorsa, o kanun 1928 tarih ve 1322 sayılı kanunun yayını ve ilanı hakkındaki kanuna göre resmi gazetede yayınlandığı tarihi izleyen günden itibaren başlayarak 45 gün sonra yürürlüğe girer. 3. Kanunun bağlayıcılığı. Kanun, resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesinden sonra bağlayıcı bir nitelik kazanır. Bu nitelik, kanunu bilmemek mazeret sayılmaz kuralıyla açıklanmıştır. Hiç kimse kanunu bilmediğini ileri sürerek onun bağlayıcılığından kurtulamaz. 3. Kanunun yürürlükten kaldırılması, ilga. Kanunlar normal olarak uzun bir süre uygulanmak amacıyla yürürlüğe konur. Yalnız bütçe kanunu bir yıl için hazırlanır, o mali yıl süresince yürürlükte kalır ve sürenin sonunda kendiliğinden yürürlükten kalkar. Olağanüstü haller için öngörülmüş olan kanunlar, bu olağanüstü halin sona ermesiyle yürürlükten kalkar. Kanunda yürürlük süresinin öngörülmediği bütün hallerde, kanunlar ilga edilinceye kadar yürürlükte kalırlar. Kanunlar, süresiz olarak uygulanma niteliğine sahip olmakla beraber, yürürlükten kaldırılması ile bağlayıcılığını da kaybeder. Anayasanın 87. maddesine göre, kanunları yürürlükten kaldırmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkisindedir. O halde bir kanun ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılacak başka bir kanunla kaldırılabilir. Kanunun kaldırılması açık ve zımni kaldırma şeklinde olur. Bunlara kanunun iptal edilmesi halini de eklemek gerekir. Kanunun ilga edilmesini, kanunun yargı denetimi sonucu iptal edilerek yürürlükten kaldırılmasıyla karıştırmamak gerekir. Esas veya şekil bakımından anayasaya aykırı olan kanun, Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararının resmi gazetede yayınlandığı tarihte yürürlükten kalkar. 1. Açık kaldırma, sarih ilga. Yürürlükte olan bir kanunun sonraki tarihli bir kanun tarafından açıkça kaldırılmasıdır. Kaldırılan kanun, başka bir kanunun bir maddesine yollama, atıf yaptığı takdirde, atıf yapılan maddenin de kaldırılan kanunun öngördüğü olaya uygulanmayacağını kabul etmek doğru olacaktır. 2. Üstü örtülü kaldırma, zımni ilga. Yeni tarihli kanun, yürürlükte olan bir kanunu veya onun bir maddesini açıkça yürürlükten kaldırmamakla beraber, onunla bağdaşmayacak hükümleri ihtiva ettiği hallerde zımni kaldırma söz konusu olur. Böylece eski tarihli kanunun yeni tarihli kanun ile bağdaşmayan hükümleri yürürlükten kaldırılmış sayılmaktadır. Lege posteriori derogat lege priori. Bağdaşmamanın ölçüsü her iki kanunda yer alan hükümlerin aynı anda uygulanmasının mümkün olmamasıdır. Özel kanun, genel kanun ayrımında zımni yürürlükten kaldırmayı iki hali birbirinden ayırarak incelemek gerekir. A. Hem yeni tarihli kanun hem de özel tarihli kanun, özel kanun hükmünü taşıyorsa, yeni tarihli kanun öncelikli tarihli kanunu ilga eder. B. Yeni tarihli kanun, özel kanun, eski tarihlisi genel kanun ise özel kanun, genel kanunun sadece bağdaşmayan maddelerini zımnen kaldırır. C. Yeni tarihli kanun, genel kanun, eski tarihlisi özel kanun ise lex specialis per generalem non derogatur kuralına göre özel kanun, genel kanun tarafından kaldırılmış sayılmaz. Bununla birlikte tereddüt halinde kanun koyucunun niyet ve iradesini araştırarak eski tarihli özel kanunun yeni tarihli genel kanuna aykırı bulunan hükümlerinin yürürlükten kalkacağı sonucuna varılabilir. Eski tarihli özel kanunun yeni tarihli genel kanunda düzenlenmemiş olan hükümlerinin ise yürürlükte kalacağı söylenebilir. Tarihin tespitinde eski kanunun yürürlük tarihi esas alınır. Zımnen kaldırılmış olan bir kanun hükmü, onu kaldıran kanunun sonradan kaldırılmış olması halinde yeniden yürürlüğe giremez. Buna karşılık bir kanunun uzun zaman uygulanmamış, ölü kanun haline gelmiş olması onun zımnen kaldırıldığı anlamına gelmez. 4. Kanunların anayasaya uygunluğu. Hukuk kaynağı olarak yazılı hukuk kuralları arasında bir hiyerarşi, öncelik ilkesi vardır. Anayasa diğer yazılı hukuk kaynaklarından önce uygulanır. Buna anayasanın üstünlüğü veya önceliği ilkesi denilir. Tüzükler kanunlara ve yönetmelikler tüzüklere ve kanunlara aykırı olamaz. 1. Anayasanın üstünlüğü ilkesi. Anayasanın 11. maddesine göre anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar anayasaya aykırı olamaz. Böylece anayasa ile diğer kanunlar arasında bir aykırılık bulunduğu zaman anayasa üstündür. Liberal ve demokratik toplumlarda kanunilik anlayışı anayasanın üstünlüğü ilkesine dayanır. 2. Kanunların anayasaya uygunluğunun denetimi. Bir kanun hükmü anayasaya aykırı olamaz ilkesi hukukumuzda şöyle gerçekleştirilmiştir. Kanunların anayasaya uygunluğunu denetlemek için bir anayasa mahkemesi kurulmuştur. Anayasal bir kuruluş olan Anayasa Mahkemesi 11 asil ve 4 yedek üyeden kurulmuştur. Esas görevi çıkarılan kanunların ve kanun hükmündeki kararnamelerin anayasaya şekil ve esas bakımından uygunluğunu denetlemektir. AY 148. Bundan başka Anayasa Mahkemesi Yüce Divan görevini de yerine getirir. Yüce Divan'da savcılık görevini Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhuriyet Başsavcı Vekili yapar. Yüce Divan kararları kesindir. Kanunların anayasaya uygunluğunun yargı organlarınca denetimi, judikal kontrol, dava ve itiraz şeklinde iki yoldan sağlanır. A. Dava yolu ile denetim. Dava yoluyla denetim, açılan bir dava ile bir kanunun anayasaya aykırı olduğu iddia edilerek iptalini isteme yöntemidir. 1982 Anayasası'nın 150. maddesinde sayılan kişiler ve organlar, Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak bir kanunun tamamen veya bir hükmünün şekil veya esas bakımından anayasaya aykırı olduğunu ileri sürerek iptalini isteyebilirler. Buna iptal veya organ davası denir. Bu davayı açmaya yetkili olanlar şunlardır: Cumhurbaşkanı, iktidar ve ana muhalefet partisi grupları, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az 1/5 tutarındaki üyeler, iktidarda birden fazla siyasal partinin bulunması halinde en fazla üyeye sahip olan parti dava açabilir. Bu davanın açılması süresi iptali istenen kanunun resmi gazetede yayınlanmasından başlayarak 60 gündür. Bu süre hak düşürücü nitelik taşıdığından 60 günlük sürenin dolmasından sonra dava hakkı düşmüş olur. Şekil yönünden açılacak iptal davaları ise iptali istenen kanunun yayınlandığı tarihten 10 gün geçtikten sonra açılamaz. AY 148 Taksim 2. B. İtiraz yolu ile denetim. Bir davaya bakmakta olan mahkeme uygulanacak bir kanunun veya kanun hükmünde kararnamenin hükümlerini anayasaya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varırsa, aykırılık iddiasını Anayasa Mahkemesi'ne gönderir ve Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda vereceği karara kadar davayı geri bırakır. AY 152. Anayasa Mahkemesi kendisine itiraz yoluyla gönderilen işin kendisine gelişinden başlayarak 5 ay içinde karar verir ve açıklar. Bu süre içerisinde karar verilmez ise mahkeme davayı yürürlükteki kanun hükümlerine göre sonuçlandırır. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin kararı esas hakkındaki karar kesinleşinceye kadar gelirse mahkeme buna uymak zorundadır. AY 152 Taksim 4. Bir hükmün iptaline ilişkin davanın Anayasa Mahkemesi'nin ret kararının resmi gazetede yayınlanmasından sonra 10 yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün anayasaya aykırılığı iddiası ile tekrar başvuruda bulunulamaz. mahkeme anayasaya aykırılık iddiasını ciddi görmez ise davaya bakmaya devam eder ve karara bağlar. Anayasaya aykırılık iddiası bu takdirde Yargıtay'da esas hükümle birlikte karara bağlanır. AY 152/2. 3. Anayasa Mahkemesi tarafından verilen iptal kararının sonuçları. Anayasa Mahkemesi'nin kararları kesindir. İtiraz yolu yoktur, herkese karşı geçerlidir ve bağlayıcıdır. İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. AY 153. Anayasa Mahkemesi, salt çoğunlukla bir kanunun bütününü veya bir veya birkaç maddesini iptal edebilir. Ancak bazı maddelerin iptali sonucunda kanun uygulanamaz hale geliyorsa, bütünü hakkında iptal kararı verebilir. Karar, resmi gazetede yayınlandıktan sonra iptal edilen hükümler yürürlükten kalkar. Ancak Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi, kararın resmi gazetede yayınlandığı tarihten başlayarak bir yılı geçmemek kaydıyla ayrıca kararlaştırılabilir. İptal kararının yürürlüğe girişinin ertelendiği durumlarda Türkiye Büyük Millet Meclisi iptal kararının ortaya çıkardığı hukuki boşluğu dolduracak kanun tasarısı ve teklifini öncelikle görüşüp karara bağlar. İptal kararları geriye yürümez. AY 153/3. 2. Yazılı diğer hukuk kaynakları. 1. Kanun hükmünde kararnameler. Tarih boyunca özellikle politik ve ekonomik yönden sıkıntı çekilen dönemlerde yasama organı sahibi olduğu yasama yetkisini bazı şartlar altında hükümete devretmek zorunluluğu duymuştur. Fakat çoğu kez anayasal engeller nedeniyle bunda başarısız kalınmıştır. Örneğin, Fransız hukukunda 1875 anayasası döneminde parlamento yapılması gerekli reformların hızla geliştirilmesi için yetki devrinin yararlı olacağını öngörmüş olmakla beraber, bu devir anayasa ilkelerine aykırı olduğu için yapılamamıştır. 1946 anayasasında da devir yasağı devam etmiş, ancak 1958 tarihli Fransız anayasasının 38. maddesinde hükümetin belirli bir süre için kararname çıkartma yetkisini isteyebileceğini öngörmüştür. Türk hukukunda anayasamızın 7. maddesinde öngörülen ilke, yasama yetkisinin devir edilmemesi ise de 1961 anayasasında 1971 tarihinde yapılan değişiklik ile öngörülmüş olan kanun hükmünde kararname çıkartma yolu 1982 anayasasında da kabul edilmiştir. İzlenen amaç, değişen ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara cevap verebilecek hukuk kurallarının kanun çıkarmadaki zaman alıcı yöntemin dışında acele olarak yürürlüğe konabilmesidir. 1982 Anayasası'nın 91. maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Bakanlar Kurulu'na kanun hükmünde kararname çıkartma yetkisi verebilir. Yetki, kanununun anayasaya uygun olup olmadığı Anayasa Mahkemesi'nin denetimine bağlıdır. Görüldüğü gibi kanun hükmünde kararname çıkartılabilmesi için şart, yetki kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılmış olmasıdır. Böylece yasama yetkisi yine yasama organındadır. Ancak olağanüstü durumlarda, sıkı yönetim ve olağanüstü haller, yetki kanunu çıkarılmasına ihtiyaç yoktur. Yetki kanununda çıkarılacak kararnamenin amacı, kapsamı ve ilkeleri, bu yetkiyi kullanma süresi ve bu süre içinde birden fazla kararname çıkarılıp çıkarılamayacağı gösterilir. Bu durum, yetki kanunun bir çerçeve kanunu niteliğinde olduğunu göstermektedir. Kanun hükmünde kararnameler resmi gazetede yayınlandıkları gün yürürlüğe girer ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulur. Bunlar, diğer kanun tasarı ve tekliflerinden önce ve ivedilikle görüşülür ve karara bağlanır. Yayınlandıkları gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmayan kararnameler, bu tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde reddedilen kararnameler, bu kararın resmi gazetede yayınlandığı tarihte yürürlükten kalkar.